Levililer 11. bölüme geldi. Konu, Tanrı halkına uygun bir besin listesi ve temastan doğan kirlenme. Bu gerçekten değişik bir bölümdür. Bu kitapta çok önemli ve köklü bir fedakarlığa geldik. Konu daha önce kahinleri ilgilendiriyordu. Şimdi normal insanları ilgilendirecektir. Tanrı'ya sunulan adaklardan tutun da insanın ne yemesi, ne yememesi konusuna dek ayrıntılı bilgiler verilecektir. Tanrı önünde ne şekilde durmalıyız, nasıl tapınmalıyız ve bunun yanı sıra Tanrı halkı dünyada nasıl yaşamalıdır? Tüm bu konular ele alınmaktadır. Yazılanlar kutsal bir halktan, kahinlerden söz ederken sanki dikişsiz bir kumaşta değişim görülmediği gibi birden laik konulara geçiyor ve hiç farkına bile varmıyoruz. Kutsal kitap dinsellik ile laiklik arasında ayrım yapmaz. Ancak insan kendi hayatını iki bölüme ayırıp bu kısım dinle ilgilidir, bu kısım ise Tanrı'dan ayrı bir meseledir diyebilir ve bunda yanılıyor. Levililer kitabında kahinlerin hayatından normal insanların hayatına geçerken hiçbir ayrım yapılmıyor. İnsan görüşü Tanrı görüşüne hiç benzemez değerli kardeşim. Tapınak ya da ibadet yerlerinden söz edildiğinde insanlar hemen anlıyorum, dinden söz ediyorsunuz diye yorum yaparlar. Sanki tapınma yerleri kutsaldır da insanın hayatının diğer yerleri kutsal değildir. Tapınak yerlerinde kötü bir şey yapmamaya ya da söylememeye dikkat edilir. Oysa kötü bir şey söylenmişse ya da bir suç işlenmişse nerede olursa olsun aynı kötülüktedir. Bazen dua sırasında kilise içinde bile dua kisvesi altında dedikodu yapılıyor. Sözde Ahmet için dua edilecek ya da Fatma için ama dua edilirken Ahmet ya da Fatma hakkında söylenmemesi gereken bir sürü şey ortaya dökülür. Ahmet ya da Fatma orada değil ki. Arkasından konuşulmuş olmuyor mu bu? Öylesine düz ve doğru bir tünel kazmak istiyorum ki Tanrı buradan, bu tünelden öteki yöne kadar bakabilsin. Biliyorum, insanlığımız vardır. İsa Mesih'e iman etmekle eski insan tabiatı birden ortadan kalkmaz. Mesih'in doğruluğuna sahip olmuşsak, bu bizim doğru kişilere dönüştüğümüz anlamına gelmiyor. Tanrı bizi İsa Mesih'te doğru görür ve doğru olduğumuzu beyan eder. İşte bu kavram birçok kişilerin anlayışında zorluklar yaratmıştır. Bu insanlar yaşamlarında günahın var olduğunu hissettikleri zaman Tanrı katında doğru sayıldıklarını kabul edemiyorlarmış. Bu şekilde konuşan birisi Rabbin yapmış olduğu bu üstün işin, bu doğrulukla donatılma gerçeğinin, bu eşsiz öğretinin özelliğini kavramadığını göstermiş oluyor. Doğrulukla donatılmak bizde, yapımızda bir değişiklik yaratmıyor ama yalnızca Tanrı'nın bizimle ilgili bir beyanı oluyor. Bu kişiyi doğru ve aklanmış sayıyorum türünden bir beyan. Bizim yaptığımız ya da yapabileceğimiz bir işin sonucu değil, Tanrı'nın bizler için yapmış olduğu bir işin sonucudur. Ancak Tanrı bizi doğru saydığı için bizi doğru ilan eder ve bu yüzden doğru sayılabiliyoruz. Dostlarım, bizim kutsal olanla kutsal olmayan, yani kutsal olanla dünyasal olan arasında bir ayrım yapmamız aslında bir şey değiştirmez. Çünkü bizim günahlı doğamız kutsallığı bile tam olarak anlamaz ve uygulamaz, uygulayamaz da. Tanrı da bu bölümde bizim kutsal dediğimiz yerden kutsal değil ya da dünyasal dediğimiz yere hareket edince bir fark görmez. Bu doğruluk sadece ruhsal anlamında görülürse yanılgılar olacaktır. Tanrı bizim tüm varlığımızla ilgilenir. Bu bölümde diyetten, gıdalardan söz edilecektir. Belki de soracaksınız, canım, kutsallık ile diyet arasında ne bağlantı olabilir ki? Tanrı, İsrail oğullarını Mısır'dan çıkartıp çölden geçirirken onların hem ruhsal hem de fiziksel sorunlarıyla ilgileniyordu. Mısır'dan vaat edilen ülkeye ruh ihraç etmiyordu. Yine de soruluyor, kocaman evrenin yaratıcısı insanların ne yedikleriyle ilgilenebilir mi? Gezegenlerin yörüngesini belirleyen, okyanusların sularına set çeken, volkanların ağızlarını tıkayan yüce tanrı kalkıp da bir avuç insana menü mü hazırlayacaktır? Bu bölümde bu soruların yanıtını bulabiliriz. Tanrı her zaman bizim hayatımızın ayrıntılarıyla ilgilenmektedir. Hiçbir ayrıntı onun gözünden kaçacak kadar küçük değildir. Bir gün bir bayan çok değerli bir Tanrı adamına, bir vaize soruyor. Acaba Tanrı bizim hayatımızın küçük ayrıntılarıyla ilgileniyor mu? Ve dualarımızda küçük dileklerle onu rahatsız ediyor muyuz? Bu değerli Tanrı adamı vaiz şöyle yanıt verir. Kardeşim, sizin hayatınızda Tanrı için büyük sayabileceğiniz bir şey varsa söyler misiniz? Kadıncağız yanıt verememiş. Biz olayları, dilekleri, günahları büyük, küçük diye gruplara ayırırız. Ama Tanrı böyle bir ayrım yapmaz. Hayatımızın en büyük olayı bile Tanrı'nın gözünde küçücüktür. Ancak günaha gelince bizim küçük saydığımız her günah bile Rabbin gözünde büyüktür. Tanrı bizim bilmediğimiz, elektronik dünyasının daha icat etmediği ve asla edemeyeceği bambaşka bir hesap makinesi kullanır. Bir şey bize o kadar önemsiz gözükebilir ki, bunu duada Rabbin önüne getirmekten utanıyorum diyebiliriz ama, Rab için en küçük ayrıntı bile önemlidir. Her tür ayrıntı onu ilgilendirir. Kutsal kitap baştan sona kadar küçük şeyler hakkındadır. Kaç kez her durumda, en küçük olaylarda bile kaygılanmadan durumu Rab'be götürmemiz gerektiği buyuruluyor. Bu bölümde bizler için muazzam ruhsal dersler hazırlanmıştır. Bunu daha sonra göreceğiz ama bunun yanında İsrailoğullarını ilgilendiren çok pratik bir yaşam stili de burada belirtilmektedir. Bizi de ilgilendirmeli. Bunlar eski antlaşmaya İsrailoğullarına ait şeylerdir diyerek çok kez Tanrı sözünün bu kısımlarını göz ardı ederiz ama etmememiz gerekir. Çok kez fiziksel ihtiyaçlarımıza ruhsal ihtiyacımızdan fazla önem veririz. Evet, bazılarımız çok fizikseliz. Acaba dua konusunda da böyle olsaydık ne olurdu? Tanrı sözü açıkça fiziksel gıdaya ihtiyacımız olduğu gibi ruhsal gıdaya da ihtiyacımız vardır diyor. Habercilerin İşleri 10. bölümde bir olay vardır. Elçi Petros acıkmış bir durumdayken dua ediyordu ve bir görüm görüyor. Rab Petros'un yoğun açlığını, duadaki eğilimini kullanıp ona özel bir mesaj veriyordu. Mesaj direktmen Tanrı katından geliyordu çünkü gök açılmıştı. Bu bölümü dikkatle okursanız göreceksiniz ki burada her çeşit hayvan, her çeşit kuş ve her çeşit sürüngen bulunuyordu. Böyle olduğuna göre Yahudilerin haram saydıkları domuz da bu hayvanların arasındaydı. Levililer kitabında ise bu hayvanların yenmemesi için buyruklar verilecektir. Bir ses Petrus'a şöyle buyurdu, kalk, Petrus kes ve ye. Ama Petrus, hayır ya Rab dedi, çünkü ben hiçbir zaman sıradan ya da kirli sayılan bir şeyi yemedim. Tanrı'nın Petrus'a iletmek istediği mesaj, domuz yemelisin mesajı değildir. Hayır, Tanrı burada fiziksel şeylerle ilgilenmiyor. Ruhsal kavramlara açıklık getirmek istiyor. Bir Yahudi olarak Petrus yalnız bazı hayvanları değil, bazı insanları da sıradan ve kirli sayıyordu. Onlara tepeden bakıyordu, onları aşağı görüyordu. Konu hayvan meselesi değil, insan meselesiydi. Bu noktayı sakın kaçırmayın. Burada Pentekost gününden hemen sonraki yıllarda yaşanmış bir olay görüyoruz. Petrus artık et yiyip yememenin önemli olmadığı bu kayra çağında yaşıyordu ama bununla birlikte Musa peygambere verilen şeriata uyarak yaşıyor ve dinsel açıdan temiz sayılmayan herhangi bir şeyi yemiyordu. Bu noktada samimi ve dürüst davranıyordu. Bazıları onun biraz daha geniş düşünceli olup her şeyi yemesi gerektiğini söyleyebilir. Önce dediğim gibi Rab bu olayla Petrus'a artık Musa peygamberin getirdiği yasalar altında olmadığını ve istediği her şeyi yemede özgür olduğunu öğretiyordu. Bununla kalmayıp daha önemli bir gerçeği, yani Yahudi olmayan ulusların da Rabbin egemenliğine girebilecekleri gerçeğini ona bildiriyordu. Dinlerde yemek konusu genelde ön safhada tutulur. Şunu yiyebilirsin, şunu yiyemezsin. Rab diyor ki, önemli olan yemek değil, insanlara karşı olan tutumumuzdur. İsa Mesih bir kez şöyle dedi, ağza giren her şey mideye iner, oradan geçip dışarı çıkar. Oysa ağızdan çıkan şeyler yürekten çıkar, yürekten kaynaklanır. İşte bunlardır insanı kirleten. Çünkü kötü tasarılar yürekten çıkar. Adam öldürme, zina, fuhuş, hırsızlık, yalancı tanıklık, sövüp sayma. İnsanı kirleten şeyler işte bunlardır. Yıkanmamış ellerle yemek yemek ise insanı kirletmez. Değerli dostum, Tanrı belirli hayvanların yenmesine izin verirken başka belirli hayvanların yenmesini yasaklıyor. Acaba neden? Bunun sağlık sorunuyla ilgili olduğunu tahmin ediyorum. Belirli hayvanların, balıklar ve kuşların yenmelerine izin vardı. Başkalarının yenmeleri yasaktı. Bu ne bir batıl inançtı, ne temiz ve temiz olmayan hayvanları ayırt etmek içindi, ne de törensel bir kısıtlamaydı. Tanrı belirli hayvanların yenmesine izin verirken, başkalarının yenmesini kesinlikle yasakladığı için bu diyeti izlemenin, uygulamanın bir yararı olsa gerek. Tanrı'nın bu ayrımları yapmakta iyi ve yeterince nedenlerini tarih açıkladı. Elbette Tanrı temiz olanla temiz olmayanı ayırırken gelişigüzel bir yolla bunu yapabilirdi. Ama Tanrı her zaman halkının iyiliği için uğraştı ve bugün de kendi bağlıları için uğraşmaktadır. Tarih sayfalarına baktığımızda da bunun kanıtlarını görebiliyoruz. İlginç olan şu ki, yenmeleri yasak olan hayvanların çoğu temiz olmayan murdar yiyeceklerle beslenirlerdi. Musa'nın sistemi tarafından reddedilen hayvanlar daha çok hastalık oluşturma açısından tehlikeli hayvanlardır. Bir doktor şunu söyledi. Modern bilimin en büyük buluşlarından biri o hayvanlarda konut kuran parazitlerin bir sürü hastalıklara neden olmasıdır. Bu tür hastalıklara en çok yemekte temiz olmayan hayvanlar neden olur. Parazitli olan hastalıkların birçokları hayvanlardan insanlara bulaşabilirler. Son yıllarda dünyayı sarmış olan deli inek hastalığı ya da kuş gribi bunun açık bir örneğidir, değil mi? Sonra domuzlarda bulunan parazit, yani trişin, hindide bulunan difteri ya da kuş palazı ve atta bulunan beze ateşin, yani sıracalı ateşi ve daha birçok şeyi sıralamak mümkündür. Tüm bunları söyledikten sonra sormalıyız. Öyleyse Rab İsrailoğullarına neden yemek konusunda yasalar verdi? Onları hastalıklardan korumak için. Eski günlerde tıp o kadar ilerlememişti. Hatta Mısır'daki uygar gelişme bile tıp alanında kısıtlı kalıyordu. Modern metotlar bazı gerçekleri ortaya çıkarmaktadır. Örneğin hayvanlarda konut kuran bazı parazitler o hayvan eti yendiği zaman insanda belli hastalıklar ortaya çıkarıyormuş. Son yıllarda dünyayı sarmış olan, dediğim gibi, deli inek hastalığı, değerli dostum, bunun açık bir örneğidir. Musa'nın verdiği kurallar tıp dünyasının uzmanlarınca incelendi ve ilginç bir şekilde saptandı ki, hayvanların en çok parazitli olanlarının eti yasaklandı. Musa bunu nereden biliyordu? Aslında Musa'nın bu konuda hiçbir bilgisi olamazdı. Bu yasaları ona Tanrı vermişti ve amacı bu halkı korumak, onların çölde yok olmalarını önlemekti. 1885'te Dr. Neil'in Paris Tıp Akademisi'ne sunduğu şu sözleri dinleyin. Modern tıp biliminde o kadar büyük önem taşıyan parazit, hijyenik kurallar Musa'nın düşüncelerini, buyruklarını doğrular niteliktedir. Yoğun şekilde parazitli olan hayvanları İbranilerin yemek listesinden kaldırdı. Bulaşıcı hastalıklarla parazitlerin dolaştığı yerin kan olduğundan dolayı hayvanlar yenmeden önce kanının akıtılmasını buyurdu. Peki ama Musa bunları nereden bilebildi? Musa'nın döneminde tıp bugünkü aşamada değildi. Bu nedenle Musa bunları bilmiyordu. Tanrı tüm bunları Musa'ya bildirdi. Bu kurallar boş yere verilmemişti. Gerçekten onları korumuştu. Hatta yüzyıllar sonra İkinci Dünya Savaşı'na kadar Avrupa'da birçok insanı kıran bulaşıcı hastalıklar Yahudi halkını o kadar fazla etkilememişti. Neden? Çünkü Tanrı'nın onlara Musa aracılığıyla vermiş olduğu kurallar sayesinde hastalık taşıyan hayvanlara dokunmuyorlardı. Bir yörede hem Yahudi hem de diğer Avrupalı halk aynı kentte yaşıyorlardı. Veba hastalığı insanları kırmaya başlayınca bakmışlar ki Yahudilerden hastalanan yok. Hemen kuşkulanmaya başlamışlar. Sonunda Yahudileri kuyu suyunu zehirleyip bizi öldürüyorlar diye suçlamaya kadar gitmişler. Oysa basit bir neden vardı. Yahudiler kendilerine yasaklanan hayvanları yemedikleri için hastalıktan kurtulmuşlardı. İsrailoğullarının tarihi buna benzer kanıtlarla doludur. Musa'nın zamanında verilen yasaların hikmetli olduğu defalarca denendi ve kanıtlandı. Salgın hastalıklar insanları kırarken Yahudiler bu hastalıklardan fazla etkilenmedi. Sağlık açısından komşularından daha sağlıklı kaldılar. Bazı ülkelerde araştırmacılara göre Yahudilerin ortalama ömrü diğer insanlarınkinden en az 5 yıl daha uzunmuş. Tabii ki günümüzde Yahudilerin hepsi eski kurallara bağlı kalmıyorlar. Sanımca burada bizim için de bazı dersler vardır. Fiziksel şeylere önem verirken ruhsal açıdan ilgisizlik gösteren Yahudi halkını bu tutucu yemek konusunda suçlarken unutmayalım ki bu yasaları onlara Tanrı verdi ve özünde iyi amaçlı yasalardı bunlar. Biz de çok kez ruhsallığa o kadar önem veririz ki bedenlerimize göstermemiz gereken özen pencereden dışarı atlıyor. Mesih imanlısı yediği yemekler bedeninin yanlış yolda kullanılması ya da bedenine özen gösterilmesi konularında dikkatli olmalıdır. Mesih imanlısının bedeni Tanrı'nın tapınağıdır ve kutsal ruhun konutudur. Bedenimiz fizikseldir diye onu ruhsallıktan kovamayız. Ruhumuzun bedenimize ihtiyacı vardır. Hiç olmazsa yeni bedenlere sahip oluncaya kadar bir bedenimiz olmalı. Tanrı bizleri yemek konusunda sınırlamıyor. İstediğimizi yiyebiliriz. Gerekirse zemberekli yılan ve kurbağa bile yiyebiliriz eğer midemiz kaldırabiliyorsa. Bu yasaklar kalkmıştır. Hiç olmazsa ruhsal alanda herhangi bir şeyi yemekte ya da yememekte ne bir yarar ne de bir zarar olabilir. Yemek konusuna bu açıdan yaklaşacak olursak batıl itikatlar içerisine girmeye başlarız. En iyisi Tanrı sözünden bu konuya ışık tutan bazı ayetlere bakalım. Rab İsa'da şunu kesinlikle biliyorum ki hiçbir şey kendiliğinden murdar değildir ama bir şeyi murdar sayan kimse için o şey murdardır. Yiyecek bizi Tanrı'ya yaklaştırmaz, yemesek de bir eksiğimiz olmaz, yersek de bir üstünlüğümüz olmaz. Yemek mide için, mide yemek içindir. Ama Tanrı hem mideyi hem de yemeği ortadan kaldıracaktır. Beden cinsel ahlaksızlık için değil, Rab içindir. Rab de beden içindir. Özet olarak her ne yer ve içerseniz, her ne yaparsanız her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın. Evet, İncil'deki ayetler böyle. Tabii oburluk kesinlikle yasaktır. İnayet altında yaşayan Mesih imanlısının bu durumda ölçülü olması ve nefsini denetlemesi belirtilmektedir. Leviller 11. bölüm 1 ve 2. ayette şöyle diyor. Rab Musa ile Harun'a şöyle dedi. İsrail halkına deyin ki karada yaşayan hayvanlardan şunların etini yiyebilirsiniz. Tanrı her zaman ışık ile karanlık arasında bir ayrım yapar. Bir çizgi koyar ve birini öbüründen ayırır. Gece ile gündüz, siyah ile beyaz, doğru ile yanlış, temiz ile kirli arasında da aynı ayrımı yapar. Şunu da söylemem gerekiyor. Işık ile karanlık arasındaki farkı ortaya koyan Tanrı'nın kendisidir. İnsanın bu konulardaki ayrım yeteneğini de hassaslaştırmak ister. Çünkü Tanrı tarafından belirlenen bu farkları gözetmesini ister. Tanrı insandan iyiyi sevmesini, kötülükten ise nefret etmesini ister ve bunu bekler. İçinde yaşamakta olduğumuz bu çağ ilginç bir dönemden geçmektedir. İnsanların bu ayrım konusundaki hassasiyetleri uyuşmaya başlamıştır. Doğru ile yanlış arasında ayrım yapılmadığı gibi iyi ile kötü arasında da ayrım yapma yeteneği günden güne azalmaktadır. İnsan şimdi ahlaki değerleri ölçerken her şeyi gri alana koymak ister. Bir şey onun için ne kötüdür ne de iyi. Bazen iyi, bazen de kötü olabilir. Yani gri alandadır. Tanrı ise bu konularda kesin bir ayrım yapmaktadır. Amacı insana kötü ile iyi arasındaki farkı gösterip ona günahını göstermek ve böylece onu bağış ve arınma bulmak için Mesih'in çarmıhına getirmektir. Tanrı kuralları saptar. Peki ama o zaman bir şeyin doğru olduğunu nereden bileceğiz? Bunun yanıtı çok basittir. Tanrı neyin doğru olduğunu söylerse o şey doğrudur. Bu onun evrenidir. Tanrı'nın saptamış olduğu kurallardan daha iyi kural yoktur. Kuralları fiziksel dünya için koydu. Bazı kurallara zaten karşı gelemeyiz.